Ayrım 15, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 156. 1945, Tucuman Tarlaları, Yupan Kui. Karşıdaki dağın bakışlarına donuk gözlerle yanıt veren bir kızılderilinin taştan yontulmuş yüzüne sahip. Oysa güney ovalarında hiç gizlisi olmayan yankısız pampalardan geliyor. Şarkılarında Kuzey Arjantin'in esrarını söyleyen bu Gosho at sırtında geliyor. Nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun konaklıyor, yolların aklına nasıl eserse öyle. Atahualpa yapan Kui yoluna devam edebilmek için şarkı söylüyor. Şarkılarında geçtiği yolları söylüyor ve de tarihi devam ettirmek için şarkı söylüyor. Çünkü gitarı çalan eliyle ve dünyaya ilişkin düşünceleriyle soluk alan bu adam çok iyi biliyor ki yoksul halkın tarihi ya şarkı olup söylenir ya da yiter gider. 1946, La Paz, Rosca. Tepedekilerin sayısı 3, dağın eteğindekilerin sayısı 3 milyon. Bu dağ tenekedir, adı da Bolivya. Tepedeki üç kişi Rosca'yı oluşturuyorlar. Ortada Simon Patiño, bir yanında Carlos Aramayo, öbür yanında Mauricio Hochschild. Yarım yüzyıl önce Patiño meteliksiz bir madenciydi. Ama bir peri sihirli değneğiyle dokunarak onu dünyanın en zengin adamlarından birine döndürdü. Şimdi yeleğinde altın köstek taşıyor, sofrasında kralları, başkanları ağırlıyor. Aramayo eski aristokrat sınıfındandır. Hochschild'in tarihçesi onu Bolivya'ya getiren uçakla başlıyor. Üçü de devletten daha zengin. Tenekeden kazanılan paranın tümü Bolivya dışına gidiyor. Vergiden kaçmak için Patiño US'de üstlenmiş. Aramayo İsviçre'de, Hochschild Arjantin'de. Bolivya'ya gelir vergisi olarak Patiño yılda 50 dolar ödüyor. Aramayo 22, Hochschild 0. Rosca'nın madenlerinde dünyaya gelen iki çocuktan biri ölüyor. Rosca üyelerinin her birinin emrinde bir gazete, birkaç bakan ve hukukçu var. Patiño madenlerinin Dışişleri Bakanı'nı aylık maaşa bağlaması gelenekselleşmiştir. Gel gör ki şimdi yeni başkan Gualberto Villarroel, Rosca'nın devlete vergi, işçilere de sembolik olmanın ötesinde ücret ödemesini istediğine göre yapılacak ne kalıyor? Bir komplo hazırlamak dışında. 1946, La Paz, Villarroel. Başkan Villarroel savunmaya geçmiyor, kendini kaderine bırakıyor. Sanki sorun kader sorunuymuş gibi. Başkan paralı tetikçilerin saldırısına uğramıştır. Katillerin peşinde de sofu kadınlarla öğrencilerden oluşmuş büyük, karışık bir kalabalık. Bunlar ellerinde meşaleler, siyah bayraklar ve kanlı çarşaflarla başkanlık sarayını basıyor. Villarroel'i balkondan aşağı atıyor, sonra da hurdaş cesedini bir lamba direğinden çırılçıplak asıyorlar. Villarroel, Rosca'ya kafa tutmasının yanı sıra beyazlarla kızılderililere, nikahlı ve nikahsız eşlere, meşru ve nikah dışı çocuklara eşit haklar tanınmasını istemişti. Dünya cinayete alkış tutuyor. Demokrasinin önderleri Hitler'in paralı adamı olan ve bağışlanmaz bir küstahlıkla tenekenin asgari fiyatını yükseltmeye kalkışan bir zorbanın ortadan kalkmasını kutluyorlar. Ve Bolivya'da kendi felaketi için çabalamaktan asla vazgeçmeyen bu ülkede yeni yıkıldı, eski geri geldi diye çılgınca bayram ediliyor. Ahlak Derneği ve Papaz Anneleri Birliği için savaş dulları, US elçiliği, her renkten sağcılar ve hemen hemen bütün solcular. Ayın sol yüzünden de soldakiler ve de Rosca için mutlu günler yeniden başlamıştır. 1946, Hollywood, Carmen Miranda. Allanıp pullanmış kolyeler salkım salkım, başında muzlardan bir kuleyle Carmen Miranda kartondan yapılma bir tropik dekorunun önünde kıvrılıp bükülüyor. Okyanusun karşı yakasına göçmüş yoksul bir berberin kızı olarak Portekiz'de doğan Carmen, Brezilya'nın bir numaralı ihraç maddesidir. Onu kahve izliyor. Bu ufak tefek kaltağın pek sesi yok, olan da akorsuz. Ama o şarkılarını elleri ve o parıl parıl gözleriyle söylüyor ve bu yetiyor da artıyor bile. Carmen Hollywood'un en yüksek ücretli oyuncularından, 10 evi 8 petrol kuyusu var. Gel gelelim Fox stüdyoları Carmen'in kontratını yenilemeye yanaşmıyor. Senatör Joseph McCarthy ona müstehcen demiş. Çünkü danslı numaralarının birinin doruğunda bir fotoğrafçı onun o savrulan eteklerinin altında çıplak et. Bağışlanmayacak şey. Ve kim bilir daha neler neler bulunduğunu görüntülemiş. Basında şimdi Carmen'in çocukluk yaşlarında Belçika Kralı Albert'in huzurunda şarkı söylediğini ve şarkılarını kalça kıvırtmalar ve göz kırpmalarla süsleyerek rahibeleri dehşete salıp kralın uykularını kaçırmış olduğunu açıklıyor. 1948 Bogota, öncesinde. Keşişler ve hukukçular kenti sakin Bogota'da General Marshall, Latin Amerika ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla masa başına oturuyor. Heybelerinde ne armağanlar getirmiş acep, savaştan kavrulmuş Avrupa topraklarını dolarlarla sulayan bu batının bilge kralı. Göğsüne takılı mikrofonlarla kılını kıpırdatmadan oturan general, üzerine yağan demeç sağanağına karşı koyuyor. Kendilerini ucuz pahaya satmak için can atan Latin Amerikalı delegelerin ettikleri uzun demokrasi yeminlerine kirpiğini bile kırpmadan katlanıyor. Dünya Bankası'nın başkanı John McCloy ise özür dilerim baylar, çek defterimi bavuluma koymamışım diye uyarılarda bulunuyor. Bu 9. Pan Amerikan Konferansı'nın salonları dışında da ülkenin dört bir köşesinde daha bile ağdalı demeçler uzayıp gidiyor. Bilgili liberaller Tanrıça Palas Athena eski Yunanistan dağlarında zeytin ağaçlarını nasıl yeşerttiyse Kolombiya'ya aynen öyle barış getireceklerini bildiriyor. Ağzı laf yapan muhafazakarlar da bilinmez güçleri gün ışığına çekmeye söz veriyorlar. Karanlıklar gecesinde işlenecek ihanetlerden önce yakılan kollu adak şandanlarının ürkek ışıklarını yer küresinin karnındaki kara alevlerle yalazlandırmaya... Dışişleri bakanları bağırıp çağırarak atıp tuta dursun, gerçekler direniyor. Kolombiya kırsalında muhafazakarlarla liberaller arasındaki savaş silahlarla yapılıyor. Politikacılar sözleri sağlıyor, köylüler de cesetleri. Şiddet daha şimdiden Bogota'ya sızmaya başlamış bile kapitalistlerin kapılarını çalıyor ve kent yaşamının eski saygın geleneklerini tehdit ediyor. Hep aynı günahlar, hep aynı süslü laflar. Geçen pazarki boğa güreşlerinde canından bezmiş kalabalıklar arenayı bastılar ve dövüşmek istemeyen bir boğayı parçaladılar. 1948 Bogota, Gaitan. Politik ülkenin ulusal ülkeyle hiçbir ilişkisi yok diyor Jorge Eliezer Gaitan. Liberal Parti'nin aynı zamanda yaramaz çocuğu olan başkanı. Yoksullar eğilimleri ne olursa olsun ona tapıyorlar. Liberal açlıkla muhafazakar açlık arasındaki fark nedir? Sıtma ne liberaldir ne de muhafazakar. Gaitan'ın sesiyle dilleri çözülen yoksullar seslerini onun ağzıyla duyuruyorlar. Çulsuzlar dört bir köşeden onu dinlemeye geliyorlar. Kendi kendilerini dinlemeye. Vahşi ormanların arasından yol açarak atlarını sürerek. Diyorlar ki Gaitan konuştuğu zaman Bogota'da sisler kalkıyormuş, ahiretteki ermiş Peter bile aşağıda birikmiş mahşer kalabalıklarının üstüne yağmur yağmasını yasaklıyormuş. Taştan yontulmuşa benzeyen sert çizgili yüzüyle bu gururlu lider oligarşiyi lanetlemekten hiç çekinmiyor. Kendilerince yaşamları ve söylemleri olmadığı için kukla gibi emperyalist ventrilokların dizine oturan oligarşları da... Tarım reformu istiyor ve nicedir sürüp giden büyük yalana bir son vermek için başkaca doğruları da dile getiriyor. Eğer öldürmezlerse Gaitan Kolombiya'nın bundan sonraki başkanı olacak. Onu satın alamıyorlar. Hangi şeytana uyar acaba keyif denen şeye dudak büken, yalnız yatan, az yiyen, içki kullanmayan, hatta dişini çektirtirken anestezi bile istemeyen bu adam... 1948 Bogota, Bogotazo. Nisan'ın bu 9. günü öğleden sonra saat 2'de Gaita'nın Latin Amerikalı bir öğrenciyle randevusu var. Öğrenciler General Marshall'ın Pan-Amerikan Konferansı'nın etkisiyle Bogota'da toplanmaya başlamışlar. Öğrenci saat 1.30'da otelinden ayrılıyor. Niyeti Gaita'nın çalışma yerine yürüyerek gitmektir. Ama birkaç adım sonra zelzeleyi andırır bir gürültüyle duruyor. Bir insan çığı üzerine geliyor. Baryolardan taşan, tepelerden aşağı akan insanlar deliler gibi koşuyorlar. Bir acı ve öfke kasırgası kenti sararak vitrin camlarını kırıyor, tramvayları deviriyor, binaları ateşe veriyor. Onu öldürdüler, öldürdüler onu. Her şey sokakta olup bitmişti, 3 kurşunla. Gaita'nın cep saati saat öğleden sonra 1.05'te durmuştu. Öğrenci Fidel Castro adında iri kıyım bir Kübalı, kasketini başına daha bir sıkı geçiriyor ve kendini sokaktaki insan kasırgasına bırakarak sürüklenip gidiyor. 1948 Bogota, alevler. Kızılderili ponçolarıyla işçi çarıkları Bogota'nın merkezine el koyuyor. Toprak ve taş tutmaktan nasırlaşmış makine yağıyla, kundura boyasıyla kirlenmiş eller. Hamallardan, öğrenci ve garsonlardan, çamaşırcı ve pazarcılardan, yatak seçmeyen kadınlarla her işin ustası erkeklerden, kaldırım mühendisleriyle servet avcılarından oluşmuş bir sel. Bir kadın sırtında 4 kürk mantoyla bu selden kendini koparıyor. Sevdalı ayılar gibi hantal ve mutlu, tavşan gibi seyirten bir adamın boynunda bir sürü inci kolye var. Kaplumbağa gibi yürüyeni ise bir buzdolabı sırtlamış. Sokak köşelerinde pırtık çocuklar trafiği yönetiyor. Mahpuslar hücrelerinin parmaklıklarını kırıyor. Birisi yangın hortumlarını satırla kesiyor. Bogota dev boyunda bir meydan ateşidir. Gökyüzü bir kızıl kubbe. Yanan bakanlıkların balkonlarından aşağı yazı makineleri atılıyor. Alevler içindeki çan kulelerinden kurşunlar yağıyor. Bu gazabın karşısında polis ya saklanıyor ya da kollarını devşirip duruyor. Başkanlık sarayında bir insan selinin yaklaşmakta olduğu gözleniyor. Makineliler şimdiye kadar buna benzer 2 hamleyi geri püskürtmüş. Gene de kalabalık Gaita'nı öldüren kuklanın bağırsakları deşilmiş cesedini saray kapısına fırlatmayı başarmış. First Lady Donna Berta beline bir tabanca sokuşturarak günah çıkarttığı papaza telefon ediyor. ''Peder, kuzum, bir zahmet oğlumu Amerikan elçiliğine götürüverir misiniz?'' Başka bir telefonda başkan Mariano Ospina Perez, General Marshall'ın evinin korunmasıyla ilgileniyor ve isyancı çapulcuların bastırılması için emirler veriyor. Sonra oturup beklemeye geçiyor. Sokaklardaki keşmekeş büyümektedir. Başkanlık sarayına yapılan saldırının ön saflarında 3 tank var. Ellerinde bayraklar sallayarak Gaita'nın adını bağıran insan yığınları tankları doldurmuş. Arkadan da pala, satır, balta sallayan büyük bir kalabalık dalga dalga geliyor. Saraya vardıklarında tanklar duruyor, taretleri ağır ağır dönüp geriye hedefliyor ve kalabalıktaki insanları biçmeye koyuluyor. 1948 Bogota, küller. Birisi ayakkabısının tekini arayarak ortada dolaşıyor. Kucağında ölmüş bir çocuk tutan bir kadın ulumakta. Kent için için yanıyor. Dikkatli yürü yoksa cesetlere basarsın. Tramvay tellerinden kolu bacağı kopmuş bir manken sarkıyor. Yanmış bir manastırın merdiven aralığında isli çıplak bir İsa kollarını kaldırmış göğe bakmakta. Aynı merdivenin dibinde bir dilenci oturmuş bir şeyler içiyor. Başında piskoposluk serpuşu, omuzlarında mor kadife bir perde. Dilenci soğuktan iyice korunmak için altın kupadan Fransız konyağı içiyor. Konyağı gelip geçene de gümüş kupayla sunuyor. Bir ordu kurşunu bu sefayı noktalıyor. Son silah sesleri yankılanıyor. Yangın yerine dönmüş olan kentte düzen yeniden sağlanıyor. Öç ve çılgınlık dolu 3 günün sonunda silahları ellerinden alınan halk kitleleri her zamanki uğraş ve çile değirmenine dönüyor. General Marshall'ın hiç kuşkusu yok. Bu Bogotazo Moskova'nın işidir. Kolombiya hükümeti Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişkisini kesiyor. 1948 Upar Vadisi, Vaya NATO. Haykırmak istiyorum, bırakmıyorlar. Kolombiya hükümeti serseri haykırısını yasaklıyor. Bu şarkıyı söyleyen hapse girmeyi ya da kurşunlamayı göze almalıdır. Ama Magdalena Irmağı'nın kıyısındakiler haykırmayı gene de sürdürüyor. Kolombiya'nın kıyı bölgesinde insanlar kendilerini müzik yaparak savunuyorlar. Serseri haykırısı bir vallenato ritmidir. Yörenin öyküsünü anlatan ve bu arada havaya mutluluk saçan kovboy ezgilerinden biri. Gezgin şarkıcılar akordeonlarını göğüslerine bastırıp hoplayarak ortaya çıkarlar. Sonra akordeonlarını kalçalarına bastırarak her eğlentinin mutlaka onlara sunulan ilk içkisini gövdeye indirir ve birbirlerini deyiş düellosuna davet ederler. Vallenato deyişleri pazar yerlerinde, horoz dövüşlerinde günlerce gecelerce süren bu kıran kırana müzikli savaşlarda hançer gibi çekilip bırakılan akordeonlardan doğmadır. Şarkıcıların en korktukları rakip ise cehennemde canı sıkıldığı için ikide bir de kılık değiştirip Amerika kıtasına inerek eğlence arayan o büyük müzikçi şeytandır. 1948 Wroclaw, Picasso. Bu ressam bütün çağların en iyi ressamlarını benliğinde toplamış. Çoğu zamanlarını birbirleriyle çatışma içinde geçiren eskil ve çağdaş, bunca dik başlı kişiyi özümsemek kolay olmadığından sanatçımızın değil demeç vermek, verilen demeçleri dinlemeye bile zamanı yok. Gene de ömründe ilk ve tek kez Pablo Picasso bir demeç veriyor. Bu duyulmadık olay Polonya'nın Wroclaw kentinde barış yanlısı dünya entelektüellerinin bir konferansında gerçekleşiyor. Bir dostum var ki burada olması gerekirdi ama yok. Picasso İspanyol dilinin en büyük şairi, dünya şairlerinin en büyüklerinden biri, her zaman ezilmişlerden yana olan, Şili'de polis baskısı altında yaşayan ve bir köpek gibi köşeye kıstırılan Pablo Neruda'ya saygılarını sunuyor. 1948 Şili'de bir yerde Neruda. Gündelik El Imparcial gazetesinin sür manşeti: Neruda ülkenin her yerinde aranıyor ve altında nerede olduğunu bulan araştırmacı vatandaşlar ödüllendirilecektir. Şair geceleri yol alarak sığınaktan sığınağa gidiyor. Neruda kızıl olduğu için, dürüst insan olduğu ya da salt olduğu için polis baskısı altında yaşayan birçok kişiden biridir. Ve kendi seçimi olan kaderinden yakındığı yoktur. Yalnızlıktan da yakınmaz. Başına ne iş açarsa açsın Neruda içindeki bu savaşçı tutkusunun değerini bilir ve tadını çıkarır. Tıpkı kilise çanlarının, şarabın, yılan balığı çorbasının ve kanatlarını açıp uçan kuyruklu yıldızların değerini bilip tadını çıkardığı gibi. 1948 San Jose de Costa Rica, Figueres. 6 hafta süren iç savaştan ve 2000 ölüden sonra Costa Rica'da taşralı orta sınıf iktidara geliyor. Yeni hükümetin başı José Figueres, Komünist Partisi'ni yasa dışı ilan ediyor ve özgür dünyanın Rus emperyalizmine karşı verdiği mücadeleyi koşulsuz destekleyeceğini vaat ediyor. Beri yandan komünistlerin son yıllarda başlatıp yürüttükleri sosyal reformları sürdüreceğine de alçak sesle söz veriyor. Komünistlerin dostu olan Başkan Rafael Caldero'nun kanadı altında Costa Rica'da sendikalar, kooperatifler çoğalmış, küçük toprak sahiplerine büyük çiftliklerden toprak verilmiş, toplumun sağlık durumu düzelmiş, eğitim alanı genişlemiştir. Komünist karşıtı Figueres, United Fruit şirketinin, o güçlü sultanın topraklarına ilişmiyorsa da paranın spekülasyon yapmasını ve silahların kumpas kurmasını önlemek için bankaları ulusallaştırıp orduyu dağıtıyor. Costa Rica, Orta Amerika'nın vahşi keşmekeşinden yakasını sıyırmak istemektedir. 1949 Washington, Çin Devrimi. Dünle yarın arasında bir uçurum. Çin devrimi şöyle bir havaya sıçrayarak uçurumun üstünden atlıyor. Pekin'den gelen haberler Washington'da korku ve kızgınlık uyandırıyor. Mao'nun kızılları uzun süren yoksulluk yürüyüşünden sonra zafere ulaşmışlardır. General Chiang Kai-shek kaçıyor. Birleşik Devletler onu Formosa adasına yerleştiriyor. Eski Çin'deki parklara köpeklerle yoksulların girmesi yasaklanmıştı. Gerçi dilenciler hala eski mandarinlerin zamanında olduğu gibi sabaha karşının ayazında donarak ölüyorlardı. Ama emirleri veren yer Pekin değildi. Kendi bakanlarıyla generallerini seçenler, kendi yasalarıyla kararnamelerini yazanlar, kendi gümrükleriyle ücretlerini saptayanlar Çinliler değildi. Kısacası Çin'in Karayipler'de olmayışı sırf bir coğrafya hatasıydı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 164.